デミック。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 16 Mart 2020 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özden Koç var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç olacak. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız ve stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı, iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabah gazetesinin manşeti günlük hayata virüs düzeni. Koronavirüs önlemlerinde ikinci aşamaya geçildi. Kamu ve özel sektörde COVID-19 düzeni genişledi. İşte yeni önlemler. Bakım ve huzur evlerindeki yaşlılara ziyaretler iptal edildi. Kamu ve özel sektörde toplu etkinlikler ertelendi. ATM'ler, asansör tuşları, kapı kolları düzenli dezenfekte edilecek. Ortak kullanım alanlarında dezenfektan bulundurulacak. Havalandırma sistemleri bakımdan geçirilecek. Kronik hastalar reçeteye ihtiyaç duymadan ilaçlarını alabilecek. Kamuya personel alımı elektronik ortamda yapılacak. Kamudaki gibi özel sektörde riskli personele izin verecek. Çalışanı fazla iş yerlerinde gerekirse vardiyalı sisteme geçilecek. 14 gün rapor alanların iş görmezlik ödeneğini SGK karşılayacak. Parayla teması olan, gönderi işi yapanlar maske, eldiven takacak diyor Sabah gazetesi. Umre'den dönenler karantinaya alındı. Bir başka başlık. Umre ziyaretinden dönen bir kişide virüs çıkması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Umre'den gelen yolcular Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina altına alındı. Herkese ayrı oda tahsis edildi. Ateş, öksürük şikayeti olanlar yurtlara alınmadan hastaneye götürüldü. Umre'ye yaklaşık 5000 kişinin gittiği belirtildi. Milliyet gazetesinin manşeti temassız ihracat. Ticaret Bakanlığı gece gündüz çalışarak kapatılan sınır kapılarında ticaretin devamı için kısa ve orta vadede uygulanacak planlar hazırladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl 10.2 milyar dolar ihracatın olduğu Irak'ta tampon bölgede şoför değişimi formülü uyguladıklarını söyledi. Pekcan, bizim şoförlerimiz aracı tampon bölgede bırakıp dönüyor. Karşıdan şoför gelip tırları alıyor. Yani insan teması olmuyor dedi. İran'la da konteyner değişimi formülünü geliştirdiklerini söyledi. İran üzerinden Orta Asya'ya giden 35 bin aracın Sarp kapısıyla beraber kapasiteleri artırılan Çıldır, Aktaş ve Türk Gözü'ne yönlendirildiğini belirten Pekcan, fırsatçılar için de Fahiş fiyat artışlarına yönelik 81 ilde denetim başlattık. Mobil uygulamamıza 12.809 şikayet aldık. Hepsini tek tek değerlendiriyoruz dedi. Türkiye'de vaka sayısı 18'e çıktı. Başlığı var. Umre'den dönene karantina diyor Milliyet gazetesi. Umre'den dönen binlerce vatandaş Ankara ve Konya'da sağlık taramasından geçirilerek dezenfekte edilmiş otobüslerle gözlem altında tutulacakları yurtlara götürüldü. Ayrı ayrı odalarda 14 gün boyunca gözlem altına alınacak vatandaşlar Ankara'da 3, Konya'da 2 ayrı yurda yerleştirildi. Sağlık Bakanı Koca ise Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sayısının 6'dan 18'e yükseldiğini duyurdu. Gece yarısı Twitter'dan açıklama yapan Koca, ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konuldu. Avrupa'dan 7, Amerika'dan gelen 3 vakamız var. Toplam vaka sayımız 18'dir dedi. Hürriyet gazetesinin manşeti temastan kaçın, mesafeyi koru. Osman Müftüoğlu sosyal izolasyon kurallarını yazdı. Uzmanlar sosyal izolasyonun önemine dikkat çekiyor. Peki sosyal izolasyon neleri kapsıyor? Temas mesafesi ne olacak? Evden hiç çıkılmayacak mı? Sosyal aktivitelere devam mı? Açık alanda yürüyüş zararlı mı? İşte bu hayati soruların yanıtları. Mümkün olan her koşulda insanlarla aramızda 1 metre mesafe bırakma kuralına uyun. Zorunlu olmadıkça sosyal temaslardan kaçınmaya çalışın, aktivitelere mutlaka ara verin. Özellikle aile içi yapacağınız ziyaretlerde el ve ağız temizliğine çok çok dikkat edin. Yaşı veya sağlık sorunları itibarıyla risk grubundaki kişilere kesinlikle yaklaşmayın. Açık alanda yürüyüş ve yormayan hafif egzersizler yapmanın kimseye zararı olmaz. Yine de insanlarla görüşmek zorundaysanız açık hava ortamlarını tercih edin. Tamamen eve kapanmak psikolojik sorunları beraberinde getirebilir diyor Profesör Doktor Osman Müftüoğlu. Bar, gece kulübü, disco ve pavyonlar kapatıldı başlığı var. İçişleri Bakanlığı koronavirüsün bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerini bugünden itibaren geçici süreyle kapattı. Türkiye gazetesinin manşeti, virüs 22 derecelik Afrika'yı sardı. Hani sıcakta yaşamazdı. 22 Afrika ülkesinde koronavirüs görülmesi salgın yaz aylarında bitecek teorisini çürüttü. Asya, Avrupa, Amerika, Avustralya'nın ardından ölümcül salgın Afrika'ya da uzandı. Virüs, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Ruanda ile birlikte 22 ülkede görüldü. Kıtadaki 261 vakadan 4'ü ölümle neticelendi. Bu ülkelerdeki ortalama sıcaklığın 27-28 derece olması yaz aylarındaki sıcak hava virüsü yok edecek teorisini bir nevi çürütmüş oldu. Yeni Akit gazetesinin manşeti tedbirlerde taviz yok. Ankara ve Konya'da 10 bin kişi kapasiteli iki öğrenci yurdu koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina için hazırlandı. Umre'den dönen vatandaşlar bu yurtlarda tek kişilik odalarda 14 gün boyunca misafir edilecek. Umre'ye giden vatandaşların yurda dönmesi için de çalışmalar başlatıldı. Milat gazetesinin manşeti akıllı virüs, ülke seçen Covid-19, küresel çetelerin şeytani planı mı diye sormuş Milat gazetesi. Çin'de ortaya çıkıp Hindistan'a es geçerek İran'a ulaşan koronavirüsün çok akıllı olduğuna işaret eden uzmanlar, yıllar önce koronavirüsten bahseden Rockefeller raporuna dikkat çekti diyor gazete. Diriliş Postası'nın manşeti Avrupa Birliği virüse yeniliyor. Koronavirüs krizi Avrupa'nın gurur duyduğu birliği çöküşün eşiğine getirdi. İtalya'nın destek çağrısı cevapsız bırakıldı. Her ülke kendi derdine düştü. Almanya bu süreç için 500 milyar avro ayırırken Yunanistan gibi ekonomisi sorunlu ülkelerin ne yapacağı merak konusu. Akşam gazetesinin manşeti: Umrecilere karantina, Umre'den dönenler koronavirüs şüphesi nedeniyle Ankara ve Konya'da karantina merkezine çevrilen 10.330 kişilik yurtlara yerleştirildi. Ankara'ya dönen Türk vatandaşları Esenboğa Havalimanı'nda sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından dezenfekte edilmiş otobüslere bindirildi. Vatandaşlar daha sonra Ankara ve Konya'da 14 gün karantinada kalacakları yurtlara götürüldü. Sağlık Bakanı Koca, Umre'den daha önce dönenlerin de sağlık taramasından geçirildiğini, 14 gününü doldurmayanların takip edildiğini söyledi. Gençlik Bakanı Kasapoğlu da yurtların dezenfekte edilerek öğrencilere bırakılacağını belirtti. Şüpheli 5 kişi hastanede başlığı var. Ankara Valisi Şahin, başkentteki yurtlarda 1800 misafirin kaldığını ve 1700 kişinin daha geleceğini söyledi. Şahin, koronavirüs belirtisi gösteren 5 kişinin de Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldüğünü belirtti. Yeni Birlik gazetesinin manşeti: Sanal diplomasi çağı. Koronavirüs salgını diplomatik ilişkilerde birçok teamülü yıktı. Liderler tokalaşmadan selamlaşıyor, sanal diplomasi devreye alındı. Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü önlemler alınıyor. Virüsün etkili olduğu bazı ülkelerde hayat durma noktasına geldi. Uluslararası zirveler, kongreler, kültür ve turizm ziyaretleri, festivaller, fuarlar ve spor müsabakaları ardı ardına iptal ediliyor. Devlet başkanları ve diplomatlar görüşmelerini dijital iletişim araçları üzerinden gerçekleştiriyor. Dünyada ekonomiden diplomasiye kadar neredeyse tüm alışkanlıklar değişiyor. Son gazetemiz bugün Yeni Şafak gazetesi olacak. Yeni Şafak gazetesinin manşeti: Marketleri asker koruyacak. İngiltere'de virüs alarmı. Koronavirüs salgınında İtalya'nın düştüğü duruma düşmekten endişe eden İngiltere, sert tedbirlere başvurmaya hazırlanıyor. Polis, karantinayı reddedenleri gözaltına alacak. Ülkede yaşanabilecek yağmalara karşı süpermarketlerle hastaneleri asker koruyacak. İngiltere'de vaka sayısı kısa sürede 1143'e çıkarken ölümler de 21'e ulaştı. Olağanüstü hal şartları tartışılmaya başlanırken askeri birlikler kamu düzenini sağlamaya yönelik eğitimlere başladı. Ordu gerekirse seyyar aşevleri ve sahra hastaneleri kuracak.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Hüsniye Oral hattımızda bizi bekliyor. Hüsniye Oral, günaydın.
Günaydın Arzu.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, gündemimizin en önemli başlığı elbette ki koronavirüs ve koronavirüsle ilgili mücadele. Şu anda Türkiye'deki mevcut hastalar, hastaların durumu, karantinada olanların durumu ile ilgili tüm gelişmeleri takip ediyoruz koronavirüs konusunda. Dün Umre'den dönenler yurtlarda, öğrenci yurtlarında karantinaya alınmıştı. Hem Ankara'da hem de Konya'daki öğrenci yurtlarına yerleştirilmişlerdi ve 14 gün boyunca Umre'den dönenler buralarda gözetim altında tutulacaklar ve bu süreyi de biz de yerinde takip ediyor olacağız. Umrecilerle ilgili gelişmeleri an be an aktarıyor olacağız. Ayrıca bugün önemli bir toplantı var. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı'nda hem uzman doktorlardan oluşan bir bilim kurulu toplanıyor. Hemen hemen her gün bu koronavirüs vakası ortaya çıktığından bu yana ve bugün bilim kurulu toplanacak ve Türkiye'deki vakaların durumunu, salgına karşı alınan tedbirleri ve alınacak tedbirleri değerlendirecekler ve yine bilim kurulunu da takip ediyor olacağız. Ayrıca bir önemli toplantı daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak. Toplantıda ne görüşülecek? Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi toplanmıştı ve bu ay sonunda kurultayı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Kurultayın ertelenip ertelenmemesiyle ilgili karar parti meclisinde Merkez Yönetim Kurulu'na devredilmişti. İşte bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da bu kararın çıkması, yani koronavirüs tedbirleri kapsamında CHP'nin kurultayın iptal edilip edilmeyeceğine dair bir karar çıkmasını bekliyoruz. Onu da takip ediyor olacağız Arzu.
Hüsnü Yoğral, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Sadece bizim gazetelerimiz ve manşetlerimizin değil, dünyanın da ortak gündemi koronavirüs.
Maalesef.
Koronavirüs salgını. İşte biraz önce Hüsnü Yoğral da bugünün gündemini aktarırken yine ilk gündem maddesinin koronavirüs olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de hasta sayısının 18'e çıktığını duyurdu dün akşam Twitter mesajıyla. Nasıl değerlendireceksiniz gündemi?
Ankara'da bir şey yok çünkü tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi ülkeler kendi kendilerini kapatıyorlar. Kendi ekosistemlerine dönüyorlar. Sınır kapıları kapatılıyor. Uçuşlar engelleniyor. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'nin 17 ülkeyle olan uçuşu yasak. Yani 17 ülkeden yolcu almadığı gibi 17 ülkede yolcu gönderme. Bu büyük bir rakam. Çoğu Avrupa ülkesi. Siyasi partiler çok bahsedilmedi ama grup toplantılarını tamamen iptal ettiler. Önce AK Parti geçtiğimiz hafta iptal etmişti. Dün HDP, CHP ve MHP'de grup toplantılarını iptal ettiklerini ifade ettiler. Bunların hepsi şunun işareti. Kalabalık yerlerde bulunmayacağız. Bu kadar basit bu işin altın kuralı bu. Bir, ikincisi hijyene dikkat edeceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Ellerimizi sık sık yıkarken bu sefer egzama olmamaya dikkat edeceğiz. Çünkü o da ayrı bir olayın başka bir boyutu. Dezenfektan kullanacağız. Tokalaşmayacağız. Uzak duracağız. Bu kadar basit ama bunlar koruyucu önlemler. Bulaştıktan sonra ne olacağına ilişkin dünya ne olacağını bilmiyor. Çünkü eldeki veriler şunu gösterdi ki mesela antibiyotik herhangi bir şey işe yaramıyor. Ancak hasta çok kritik noktaya ulaştığında belki yardımcı olabilmesi açısından destek amacıyla verilebiliyor. Antiflamör ilaçlar daha çok Tamiflu ilaçları veriliyor. Ama mesela şöyle bir şey yapmış Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıkladı. Bundan 4 hafta önce çok ciddi oranda bağışıklık sistemini arttırıcı ilaç stoğu yapmış. Hatta o zaman Dünya Sağlık Örgütü'nden ve ihraç edilen ithal edilen bazı ülkelerden de hayırdır salgın var, niye bu kadar çok önlem alıyorsunuz, tedbir alıyorsunuz ya da neden bu kadar çok ilaç alıyorsunuz diye bir soru da gelmiş.
Evet.
Ama durum şunu gösteriyor ki bize, Türkiye bu konuya hazırlıklıydı anladığım kadarıyla. Yani bunu öngördü. Ama şu umre işi biraz farklı boyuta taşıdı. Mesela sadece umre olarak değerlendirmemek lazım. Mesela dün Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Mesela örneğin 2 gün içerisinde Avrupa'dan gelmek isteyenlerin de Türkiye'ye sokulacağı ifade edildi. İşte
18 Mart'a kadar.
18 Mart'a
değil mi?
Kadar. Yayınımızın başında da konuşmuştuk. Şimdi birçok üniversite öğrencisi var Avrupa'da eğitim gören. Yani Suudi Arabistan'dan gelen, umreden gelenler ne kadar toplumsal risk taşıyorsa Avrupa'dan gelenler de o kadar toplumsal risk
çünkü
taşıyor.
Çünkü Dünya Sağlık Örgütü artık merkez Avrupa,
evet,
dedi.
Evet. Çünkü o iş Çin'den kaydı. Yani Çin artık şöyle bir öngörüde bulundular dün akşam. Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık sistemini çökertecek bu virüs. O yüzden ülkenize dönün çağrısında bulundu. Yani biz artık bu işi öğrendik, açtık, nasıl yapılacağını biliyoruz. Dönün kurtulun çağrısında bulunuyor. Bu böyle bir Hollywood filmi senaryosunu yazmak isteseniz ancak bu kadar büyük bir olay ayarlayabilirsiniz. İşte Amerika Birleşik Devletleri faiz oranını FED 0.025 seviyesine indirdi. 700 milyar dolar piyasaya likidite sağlamaya çalışıyor ama bence bundan çok faydası olmayacak. Çünkü çark işlemiyor. Şimdi İngiltere tabiri caizse bir kumar oynuyor. Yani bırakalım ülke genelinde bağışıklık sistemi toptan değişsin. İnsanlar buna bağışıklık kazansın. Kalan sahalar bizimdir mantığıyla hareket ediyorlar. Çünkü mutlaka bunun ekonomik boyutunu ekonomistlerle, uzmanlarla konuşmuşsunuzdur ama geçen gün izlediğim bir ekonomist 1,5 trilyon dolarlık şimdiye kadar 1,5 aylık süre içerisinde 1,5 trilyon dolarlık piyasalara rahatsızlık verdiğini söyledi. Sadece aslında bu virüsle bağlantılı bir şey değil. İşte Rusya ile Suudi Arabistan'ın sürekli olarak varilin bir kenarından onu çekiştirmesi, diğer tarafından onu çekiştirmesinin etkisi var ama çark işlemiyor. Yani işte insanlar evlerinde, üretim yapacak olan insanların evlerinde oturduğunu düşünün. Yani sizin, benim, başka insanların, katma değer sağlayan insanların evlerinde oturduğunu düşünün. Sürekli olarak tüketim var ama üretim yok. İşte geçtiğimiz günlerde, çarşamba, perşembe günü Türkiye'de neler yaşandığını gördük. Daha çok yaşlılar riskte. Bu endişe verici bir şey. Ve şöyle bir durum söz konusu. Bu cihazları, testleri geliştiren ülkeler de artık bunu yetiştiremiyorlar. Mesela İtalya çok ciddi seviyede virüsle baş edemeyen hastalar için oksijen takviyesini kesebileceğini ifade etti. Ya bu çok büyük bir dram yani baktığımız zaman. Mesela şimdi bakıyorum İngiltere'de Sağlık Örgütü'nün raporunu The Guardian gazetesiyle geçirmiş. 2021 yılına kadar sürmesi haline diyor virüsün. İngiltere'de 10 milyonu aşkın kişinin bu hastalığa yakalanabileceğini ifade ediyor. Angela Merkel geçtiğimiz hafta içerisinde ülkemizin %60'ı bu virüse yakalanabilir dedi. Almanya'nın nüfusu 80 milyon, 55-60 milyon kişi yapıyor ve Alman nüfusu son derece yaşlı. Fransa'ya bakıyorsunuz, daha onlar çok uyanmadılar ama mesela İtalya'dan İspanya'ya sıçradı. İspanya aldı başını gidiyor.
Olağanüstü hal.
Olağanüstü hal yani dedi. İran'da bakıyorsunuz, yani İran'la İtalya zaten benim bu süre zarfında izlediğim iki ülke var. Çin'i artık bir kenara bırakıyoruz.
Çin onlara yardımcı oluyor.
Evet.
Bir heyetin İtalya'ya gittiğini ben dinledim.
Evet, haber yani gönderiyorlar.
Çünkü hem telekonferans yöntemiyle de yardımcı oluyorlar.
Bir de şöyle bir durum Arzu Hanım bu. Ülkelerin nasıl mücadele ettiği ve bunun bilgi birikiminin paylaşılması oldukça evet. önemli. Çünkü şöyle tıbbın karşılaşmadığı bir virüsle karşı karşıyayız. Aynen. Herhangi bir aşı yok. Yani SARS virüsünün aşısı 12 yıl buldu geliştirilmesi. Bunun 2021 yılına kadar sürmesi durumunda ne kadar büyük bir kayıp olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Yani dünya genelinde ve sürekli olarak kötü bir durum, kendini sürekli yenileyen bir karşımızda bir hücre tipiyle karşılaşıyoruz. Yani örnek veriyorum, sudan etkileniyor. Siz onunla ilgili bir önlem geliştiriyorsunuz. İki gün sonra sudan etkilenmediğini, çünkü ona bağışıklık kazandığını görüyorsunuz. Türkiye açısından durum biraz daha farklıydı. Şu son bir hafta 10 gün öncesine kadar ama bunun da kaçınılmaz olduğunu ben az çok tahmin edebiliyordum. Yani bu kadar geçişkenli bir ülke olup da böyle bir, yani biz şimdi Kanarya Adaları'nda olsaydık diyecektim ki evet doğru söylüyorsunuz, bu rakamlar bizim açımızdan son derece iyimser. Çok
belki
bile.
Bir gün oradan da haber alabiliriz.
Yani ama şimdi elbette ki öyle, bunun bulaşamayacağı bir yer yok. Ama Türkiye gibi bir ülkenin evet. Sağında solunda evet. patır patır dökülürken Türkiye'de 1-2 oranında kalması çok çok iyimser bir tahmin olurdu. İşte rakamlara baktım, şimdi 11 Mart'ta çıkmış ilk vaka. Sonra 13 Mart'ta 5'e çıkmış. 14 Mart'ta 6 olmuş. Dün itibariyle 18.
Zaten yani, geometrik olarak yayıldığını, yani bir kişinin 3-4 kişiye yaydığını
bir kişinin mi? Bir kişinin virüsü yayma potansiyeli 650. İtalya'da evet. yapılan araştırma ve durum şu. Bir virüslü kişi eğer serbest dolaşımda bulunabilirse, 15 gün boyunca herhangi bir şekilde karantina alınamazsa, yayabildiği kişi sayısı 655. Yani birden 655. kişiye kadar tabii ki kendisi götürüp tek tek bu insanlarla temasta bulunmuyor ama ona bulaştıra. Bu ilerliyor.
Evet.
Ama bu durumda şunu yapmak gerekiyor. Bir, işte o hep ifade edilen kişisel hijyen, bağışıklık sisteminin güçlü kalınması, iyi uyku, en az 7 saatlik uyku. Ve zaten yaşlıların izolasyonu söz konusu da bu süre zarfında mümkün olduğunca dışarıya çıkmamak, temasta bulunmamak, insanlarla toplu taşıma araçlarını kullanmamak, hele bizim gibi AVM cenneti gibi bir ülkelerde AVM'lere çok fazla gitmemek.
AVM'lerle ilgili bir düzenleme geleceği konuşuluyordu. Orada bir gelişme var mı? Yani çalışma saatlerinin kısaltılması konusunda.
Çok bir şey ifade etmez ki. Yani
yine çalışacak.
Gitmeyeceksiniz, bu kadar basit. Yani yani ne bileyim, kot almak istiyorsanız 3 ay sonra alın. Ya da ne bileyim, montunuza çok acil ihtiyacınız varsa bence evde oturun. Monttan çok virütik bir durum. Yani o paranoya insana yeter. Acaba bulaşır mı? Şöyle mi olur? Böyle mi olur? Çünkü siz şimdi kişisel hijyeninize dikkat ediyorsunuz. İşte sohbet ettik yayınımızdan önce. Ben kolonya zaten kullanan bir insanım, seven bir insanım. 2 litre almıştım. Evde duruyordu ama şimdi bu sırf kolonyayla olan bir şey değil ki. Yani ben elimi yıkamadıktan sonra sabahtan akşama kadar kolonyayla yıkamamanın ya da dezenfektanı her tarafıma sürmenin bir anlamı yok. Yani elimi yıkacağım, temas, dikkat edeceğim. Bir kere iş yerlerinde neler yapılıyor? Medya kuruluşları mesela vardiya sistemine geçmiş durumdalar. İşte 15 gün biri çalışsın, 15 gün biri çalışsın, kameramanlar evden gitsinler, eve, bürolara gelmesin. Burada amaç mümkün olduğunca bu teması sağlamamak. Ama biz bu dakikadan sonra ne yapacağız? Buna biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tabii moral motivasyon da çok önemli. Mesela özellikle ifade edilen şu, egzersiz de tavsiye edilen bir şey. Ve moral motivasyon, yani burada çok doğru, kendinizi eve kapatıyorsunuz. İşte Çin'de boşanma oranlarının bir ayda arttığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz 3 hafta içerisinde işte o karantina sürecinde vesaire. Çünkü sürekli evdesiniz, dışarı çıkamıyorsunuz. Evet. Böyle bir paranoya var ve bu sürdürülebilir bir şey mi, bunu bilmiyorsunuz. Çünkü bir de şöyle bir durum söz konusu. Atlattınız virüsü. Biz bununla bağışıklık kazanmıyorsunuz. Tekrar yakalanma riskiniz var ve ikinci yakalanma riskiniz de maalesef şimdi bakıyorum haberlere sosyal medyadan. İkinci riske yakalanma durumunda sizin açınızdan daha yıkıcı sonuçlar götürebiliyor yani. Anladım. Tabii bu, yani oh be ben kurtuldum deme riskinin lüksünüz yok.
Evet. Bir de mesela hep başta ne konuşuluyordu? İşte sıcakta virüsü yaşamıyormuş. Yaz gelince hani belki ortadan kalkar veya yavaşlardı. İşte bugün Türkiye Gazetesi'nin manşeti sıcak ülkelerde de görülmeye başlandığı yönünde.
Zaten sıkıntı şu. Yani ben o ilk açıklama yapıldığında da, yani açıklama kimden, nereden geldiğini bilmiyorum ama işte sanırım bir bilim adamı açıklamıştı. Yani yaz aylarında biteceğini tahmin ediyoruz. Öyle bir temennimiz vardı ama şimdi biz tamam kıştayız ama Güney Yarımküre yazda ve Avustralya'da bu vaka var. Brezilya'da görüldü. Afrika'da görüldü. Ve zaten temel sıkıntı şu. Bu virüsün madem başkalaşım gösteriyor, mutasyona uğruyor sürekli olarak. Yani korku filmi gibi. Gerçekten yani öyle. Sizin tekrar karşınıza çıkmayacağının garantisi yok. Çünkü Güney Yarımküre'de kışa geçince bu sefer orada artacak. Yani şurada 2 ay sonra baktığımız zaman Güney Yarımküre kışa girecek. Orada artacak. Bu sefer siz tam bu işten biz kurtardık dediğiniz anda sizde kış aylarına dönmeye başladığında işte o gripal enfeksiyonların kendini baş göstermeye başladığı Eylül-Ekim aylarına itibaren tekrar size sıçrama ihtimali var. Yani kötümser bir tahmin 2021 yılında da bizim bunu yaşayabileceğimiz ifade ediliyor. Yani çok can sıkıcı bir durum tabii, o zamana kadar aşı bulunabilir mi? Şu ana kadar bildiğim kadarıyla 74 ayrı test yapılıyormuş.
Evet.
Bu virüsle mücadele edebilmek için ama işte sürekli kendini yenileyen bir karşımızda bir düşman olarak algılayabileceğimiz bir şey bulduğumuz için bununla mücadele etmek de kolay değil. Hı hı. Yani ve işte hep başından beri ifade ettiğimiz o kişisel hijyen. Yani bugün birçok Avrupa ülkesi lavabolardaki, tuvaletlerdeki dezenfekte cihazlarını, musluklarını yeni yeni keşfetmeye başladı. Çünkü oralarda bu çok yaygın kullanılabilen bir şey değil. Yani bizim aslında bu kadar geç bize bulaşmasının temel nedenlerinden biri de bizim tuvaletten çıktıktan sonra elimizi yıkama oranımızın çok yüksek olması. %96, %97 seviyelerinde. Mesela Bosna Hersek'te bu %98. Kosova'da %97 civarında. Bu iş biraz da bununla bağlantılı bir şey ama yani bundan nasıl biz dünya olarak kurtulacağız? Nasıl bir işte sürekli bahsediyordu 3. Dünya Savaşı çıkacak. Suriye kaynıyor, Doğu Akdeniz kaynıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Karşınıza öyle bir hücre bile diyebileceğimiz virütik bir şey çıktı ki işte baş edemiyorsunuz. Dünyanın süper aynen gücü de olsanız, ne kadar nükleer santraliniz, nükleer geminiz, nükleer başlığınız da olsa hiçbir işe yaramıyor.
Evet. Şimdi siz biraz önce altını çizdiniz. Suudi Arabistan'dan, Umre'den gelen vatandaşlarımız var. 10.330 öğrenci kapasiteli 5 yurtta gözlem altına alındı. Bu kişiler Ankara ve Konya'da. Aynı zamanda 14 gün boyunca ayrı ayrı odalarda tutulacaklar. Ama Umre'den gelip koronavirüs belirtileri gösteren 5 kişi Ankara'da hastaneye kaldırıldı diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. O cephede durum nasıl? Nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi orada Sağlık Bakanlığı daha önceden Umre'den gelenlerin kontrol edildiğini ifade etti ama şöyle bir burada bir sızıntı var anladığım kadarıyla. Şimdi toplam 20 bin yakın Umre ziyaretini gerçekleştiren kişi var. İşte bir kısmı yaklaşık 15-20 gün önce gelmiş gördüğümüz kadarıyla. Bunların sağlık kontrolleri tam anlamıyla gerçekleştirildi mi? Bir. Şimdi burada şöyle bir durumdan bahsediliyor. Virüs vücudunuza girdikten itibaren birinci günde kendini gösterebilir, 15. günde kendini gösterebilir. Zaten şu andaki vakaların pozitif olanların tespiti 10. günlerinde denk geldi. Yani ilk 2 gün, 3 gün, 4 gün değil, 7. 8. günden sonra bir virüsün ortaya çıktı, ortaya çıkan bir durum. Eğer ilk başta kontrol edildilerse, yani Umre'den dönerlerken 2. günde kontrol şey edildiler ve bir şey çıkmadıysa bu 10. gün çıkmadı anlamına geliyor mu? Benim aklıma mantıken bu geliyor. Yani mantıklı bir insan olarak. Madem 10. gün bu virüs 8. 7. günde kendini gösterebiliyor, 15. günde kendini gösterebiliyorsa her gün mü kontrol ediyoruz bu 10 bin kişiyi, Umre'den gelen ilk partiyi? Bir de bizim ananevi geleneklerimizde vardır. Haçtan Umre'den gelince hurmalar ziyaret dağıtılır, edilir. Ziyaret edilir. İşte eşarplar verilir, tespitler dağıtılır bilmem ne falan filan. Bunların hepsi birer toplu etkinlik. 7 kişi, 8 kişi, 10 kişi mevlütler okutuluyor işte Allah kabul etsin. Yani kimsenin tabii ki ibadetine sesimizi çıkaracağımız yok ama böyle bir durum varsa bunun çok acil önüne geçilmesi gerekiyor. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o Umre'den gelenleri tespit edip ki sonuçta Umre'den gidenler, Umre'ye gelenler tespittedir. Yani bir rakam vardır Diyanet İşleri evet. Başkanlığı'nın şeyindedir ya da ne bileyim Turizm Bakanlığı'nın bir kontrolü vardır. Yani bu tespit edilip bu kişiler çok acil bence bir kere daha kontrolden geçirilmeli. Tamam bu insanlar şu anda karantinaya alındı. 10.000'de 5 şimdiye kadar tespit edilebilen. Yani baktığımız zaman. Ama diğer 10.000 ne oldu? Diğer 10.000'in görüştükleri ne oldu? Ona bakmamız gerekiyor. Mesela Avrupa'dan gelecek olanlar kaç kişi gelecek? Nerede karantinaya alınacaklar? Ve ben geçen Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de rica ettim. Yani şu lütfen yurt dışından gelince 14 gün boyunca evde kalalım mı çıkarıp kalınmalıya dönmeli. O zorunlu hale getirilmeli.
Evet, kişinin sorumluluğuna bırakırsa yani şimdi ben, gevşeyebilir işler.
İşte bulaşanlar 7 Avrupa, 3 Amerika. Evet, Türkiye'den evet, bulaşan evet. yok. Evet. Yani adam getiriyor, bulaştırıyor burada yani. Siz bunu yani onun ricasına, minnetine, temennisine bırakırsanız bu oluyor. Evet. Bırakmayacaksınız. Gerekirse hani şu Suriye'de oluşturmaya çalışan güvenli bölge var ya, bir güvenli alan oluşturacaksınız. Çok ciddiyim bu konuda çünkü bunu durduramayız. Bunun başını alamayız yani. Bir çıkarsa bir de şimdi şöyle bir durum söz konusu. Mesela biz tamam İtalya geç uyandı, İspanya geç uyandı ama İtalya ve İspanya'nın ilaç sektöründeki ne kadar iyi olduğunu biliyoruz ama adamlar bıraktılar. Dediler ki biz artık.
Onlar bile.
Biz bıraktık yapamıyoruz. Yardım istiyoruz dediler. İşte Çin'den yardım geliyor vesaire. Evet. Bizim açımızdan böyle bir durum söz konusu değil. Elimizde ne kadar test var? Tedarik edemiyoruz şimdi. Mesela İtalya göndermiyor. Çünkü adama da lazım. O da haklı yani. Onun da ihtiyacı var. Biz nasıl ilaç stopladıysak ve şu anda bizden ilaç isteyenlere ya biz veremeyiz diyorsak şu anda herkes kendi yağıyla kavruluyor Arzu Hanım. Olayın çok özeti önemli. Bu.
Bir de eğitim aşaması var. Şimdi okullar bir hafta tatil. Ondan sonra uzaktan eğitimle eğitime başlanacak. Onunla ilgili çalışmalar nasıl?
Yükseköğretim Kurulu zaten 2 yıl önce başlatmış olduğu bir dijital dönüşüm programı vardı. Bunu yani sanki öngörmüş gibi bir çalışma başlatmışlardı. Çok da başarılılar bu konuda. Özellikle açık öğretim konusunda biliyorsunuz uzaktan eğitim konusunda. Milli Eğitim Bakanlığı biraz daha bu konunun acemisi ama onlar daha çabuk adım attılar. Uzaktan eğitim konusunda bir sorun olacağını sanmıyorum ama ben ya böyle çok böyle haber şey gibi oldu. 25 dakikadır sürekli negatif enerji pompalıyorum ama.
Hep sonunda bir ama var.
Ama var ama benim tahminim bu süre uzayacak gibi tatil süresi. Yani durum onu gösteriyor çünkü bu risk edilebilecek bir şey değil. Yani gerekirse çocuklar yarım gün, yarım dönem eğitimlerinden kaybetsinler. Gitmesinler yani okula. Çünkü çok bir şey kaybetmezsiniz. Evet. Yani ne olacak? Kredili eğitim sistemi başladı. İnsanlar 3 senede mezun olacağını, 2 senede mezun oldu. Bu dönem, bu jenerasyonda 4 senede mezun olsun, 5 senede mezun olsun. Yeter ki çocuklarımız bu zarardan kurtulsunlar.
Evet, bakalım dünya bu işin içinden nasıl çıkacak. Hep birlikte göreceğiz ama durum son derece ürkütücü. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağolunuz. TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaççı konuğumuzdu.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Ekonomideki son gelişmeler Yeni Gün'de.
Şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Sağ olunuz, teşekkür ederiz. Sizinle aslında daha önceden de konuştuğumuz ama dünya gündeminin tek gündem maddesi konusu bu. Koronavirüs konusunu konuşacağız. Ekonomiye tabii ki çok büyük etkileri var. Dünya ekonomisine çok büyük etkileri var. İşte bankalar, merkez bankaları faiz indirimleri yapıyorlar. Amerikan Merkez Bankası faiz indirimiyle yetinmiyor. Ek önlemler alıyor. İnsanların çalışma şekilleri değişmeye başladı. Yavaş yavaş evden çalışıyorlar. Ve birçok ülke olağanüstü hal ilan etti. Ekonomiler zorda gibi görünüyor. Nasıl değerlendireceksiniz? Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor?
Evet, şimdi koronavirüs gerçekten yani şu anda bir küresel salgın haline geldiği için yani hem sağlık tabii öncelikli alan. En önemli alan tabii yani ekonomi kısmına da bakıldığında da dünya ekonomisini tehdit ediyor yani öyle bir tehdit ki işte Amerika Birleşik Devletleri FED küresel ekonomik kriz sonrası ilk defa faizleri sıfıra indirdi gece yani sürekli hani toplantısı vardı bu hafta içerisinde. Bu toplantıdan önce bu kararı aldı. Geçen hafta yine bir indirim gerçekleştirmişti ve bir taraftan da hem faizleri indirirken diğer taraftan da piyasaya ayrı para enjekte edecek. 700 milyar dolarlık bir tahvil alımı alacak ve bu hani koronavirüs dolayısıyla ekonomideki olası daralmaya da para kısmı ile ilgili finansman kısmında ortaya çıkabilecek sorunları bertaraf etmek ya da merkez bankalarının yapması gerekenleri önceden yapma telaşı var ve bu açıkçası bir taraftan hani bu daralmayı önleme açısından önemli çünkü diyelim bir daralma var piyasada nakit sıkıntısı sıkışıklığı olduğunda gözler genelde merkez bankasına dönüyor yani piyasayı rahatlatma anlamında merkez bankalarının da özellikle bu dönemde yapması gereken ya da atması gereken adımları atmaları gerekiyor. İşte bir taraftan da acil durum ilan etti ve artık hani bu kriz ilk başlarken işte Çin'den bahsediyorduk, tedarik zincirinden bahsediyorduk ya da işte Çin ekonomisi dolayısıyla diğer ekonomiler üzerindeki olası etkisinden bahsediyorduk ama artık yani küresel salgın ya da koronavirüs artık işte Avrupa'nın merkezinde işte dünyanın en büyük ekonomileri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin tam merkezinde ve yani diğer tarafta zaten Çin'de hani başlangıç olması nedeniyle artık dünyanın sorunu haline gelmesi nedeniyle bu anlamda da küresel ekonominin çok hani olumsuz etkilenince bir senaryoda diyelim gerçek durum var, bir de senaryoları var. Yani şu andaki mevcut durum var, ekonomiler etkileniyor, piyasalar dalgalanıyor, işte petrol fiyatları dip yapıyor, petrolle yaşayan ya da petrol gelirlerine bağlı birçok diyelim işte Rusya'sı, Suudi Arabistan'ı gerçekten yani bir şey içerisinde, telaş içerisinde, çünkü yani ekonomideki daralmalar, petrol talebindeki azalma, yani bu hem bu ülkeleri hem de petrol gelirlerine bağlı olan birçok ekonomiyi olumsuz etkileyecek. Tabii bunun hani ne kadar diyelim derinleşeceği ya da bu sonraki dönemlerde bunun hani ekonomi üzerindeki etkisine de bakıldığında işte ilk çeyrek içerisindeyiz. İlk çeyrekte birçok ekonomi, işte başta Çin olmak üzere birçok ekonomi olumsuz etkileyeceğini görüyoruz. Artık yani diyelim son 15 gün içerisinde ekonomik büyüme anlamda, ilk çeyrek büyümesi anlamda, ama işte Haziran ayında bunun virüsün etkisinin azalacağı bir öngörüsü var. Belki orada biraz daha, belki en iyi senaryo bu. Çünkü Haziran'a kadar diyelim azaldığında, etkisi azaldığında en azından işte ilk iki çeyrek de belki kurtarmış olur ya da dünya ekonomisindeki daralmanın etkisi daha hafif olur, ama sonraki çeyreklerde diyelim bu yazında devam ettiğinde, üçüncü çeyrekte belki yani en kötü senaryo da son çeyreğe kadar bunun etkisi olduğunda gerçekten yani hem küresel ekonomi anlamda hem ulusal ekonomi anlamda, çünkü yani ekonomik büyüme anlamda değil, işte yani kısıtlamalar diyelim olacak, talepteki azalma, dünya ticaretindeki azalma, uçuşlardaki azalış, işte ve birçok firmanın diyelim bu anlamda iflasına, hava yolu şirketleri açısından yani birçok olumsuz senaryodan bahsedeceğimiz bir durum olma ihtimali var. Her bunlar şey dahilinde, ihtimal dahilinde. Dolayısıyla bizim açımızdan da tabii hani artık herkes belki hani sağlık anlamda kendi tedbirlerini alıyor, ama artık bunun hani küresel salgın olması dolayısıyla ve ülkelerin bu kadar birbirine yakın olması, entegre olması, işte hep küresel ekonomiden bahsediyoruz. Birçok ekonomi etkilediği kadar biz de etkileyecektir. Yani bu kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla yani bunun daha az etkilemesi anlamında işte alınan tedbirler ya da alınacak tedbirler hem etkisini hafifletme hem de psikolojik olarak tabii insanların tamamen yani teslim olmaması açısından, bu sürecin iyi yönetilmesi açısından önemli. Tabii bu şu andaki yani ilk tepki anlamında genelde işte merkez bankaları devrede. Merkez bankaları piyasaya para enjekte ederek yani finansal anlamda olabilecek sıkıntıların daha ekonomiyi derinleştirmemesi anlamında, işte firmaların iflas etmemesi anlamında ya da insanların işini kaybetmemesi anlamında belli çabalar var. Ama tabii bu yani bir noktadan sonra, çünkü yani diyelim FED faizleri sıfırladı, işte tahvil alımları yapıyor, yani işte ayrı değişik paketlerle bir şekilde piyasaya güven vermeye çalışıyor, destek vermeye çalışıyor, ama belki hani sonraki, şimdi belli bir dönem sonra da yani bunun etkisi ekonomi vurdukça yani üretim diyelim azalması, vergi toplanılmaması, insanların vergilerini verememesi ya da işte hani o kamu finansmanı anlamda, kamu maliyesi anlamdaki sıkıntılar devletin daha da yani özellikle mali araçlar, yani bir taraftan Merkez Bankası ile parasal araçlarla piyasayı desteklemek gerekiyor, ama imkanı olan, tabii imkanı olan devletlerin, hükümetlerin de kamu maliyesi anlamda işte bu vergi indirimleri olur, işte vergi diyelim afları olur ya da işte belli destekler olur, mali desteklerle ekonomilerini desteklemeleri gerekiyor, ama bu herkes için geçerli mi? Gerçekten zor, çünkü hani bu kadar imkan var mı? Herkesin bütçe imkanı var mı? O da ayrı bir sorun. Birçok diyelim zaten yani özel kesimin yani bu küresel yani koronavirüsün geldiği dönem anlamında da belli riskler vardı. Özellikle belki hani kamu borcu anlamda birçok ülkenin sıkıntısı yoktu, ama özel şirketlerin borçlarının yüksek olduğu birçok yani firma, birçok ülkeden bahsediyoruz ve bu özel sektör borçlarındaki artış ve bu yeni dönemde diyelim işlerin kötüye gitmesi, ekonomilerin daralması, ticaretin azalması, yani yüksek miktarlardaki borç stoku birçok işletme içinde aslında hani hem iflas hem de yani kötü gidişinde bir şey olabilir. Yani bir öncü sebebi olabilir özellikle bu dönemdeki ekonomideki meydana gelen daralma.
Peki şimdi dedik ki dünyadaki merkez bankaları faiz indirimine gidiyor. Bizim de 19 Mart'ta bir para politikası kurulu toplantımız var. Türkiye'den nasıl bir hamle gelir?
Şimdi Fed'in bu sıfır faiz politikası aslında dünyada birçok bankanın da zaten işte birçok ülkede sıfır faizler vardı, negatif faizler vardı. Faizler anlamda hani bizim Merkez Bank en son sanırım 10.75 politika faizi vardı. Yani biraz bile olsa yani 50 bas puan olur 0.75 yok. Bunu düşüreceğini düşünüyorum. Yani çünkü dünyadaki gidişat böyle. Hani artık o yüksek enflasyona rağmen yani negatif diyelim reel faizin negatif olması çok şey anlam ifade etmeyeceği bir diyelim bir dönemdeyiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler sıfır ama işte enflasyon var. Orada da aynı durum var. Dolayısıyla tüm merkez bankalarının bu sürece girmiş olmaları belki şey olabilir. İşte yani bizim gibi ülkelerde zaten diyelim hani sermaye sıkıntısı var. Sermaye girişinde diyelim problemler var. Bu biraz şeyi zorlar tabii. CDS'leri, ülke risk primlerini zorlar. Çünkü zaten CDS'lere baktığımızda Türkiye'nin CDS'lerinin yükseldiğini görüyoruz. Yani bizim gibi ülkelerde bu anlamda belli sorunlar olabilir ama yani ekonominin hem gidişatı anlamda hem destek vermek anlamda bu talep daralmasını önlemek adına özellikle merkez bankalarının yani işte herkes bunu yapıyor. Yani faizi indirme konusunda fedakarlıkta bulunmaları gerekiyor. İşte bugün yine zorunlu karşılık oranlarında bir indirime gidildi. Yani biraz piyasaya daha fazla para enjekte etme, işte para politikası toplantısında, kurum toplantısında faiz indirimleri belki alınacak ek desteklerle bir şekilde hani bu sürecin atlatılması bu anlamda önemli. Çünkü biz hani bu adımları attığımızda zaten hani dışarıda diyelim koşullar kötü. Yani biraz dışarı da bizi bir şekilde etkiliyor ama bizim atmamız gereken adımları her zamanda atmamız gerekir ki yani bu derinleştikçe yani bizim gibi ülkelerde diyelim işte sermaye sıkıntısı olan ya da işte ülke risk priminin yüksek olduğu ya da sermaye girişlerinin özellikle bu dönemlerde yani çok düştüğü durumlarda evet. Merkez Bankası'nın bu anlamda daha cesaretli olması gerekiyor. Daha hani piyasaya moral vermesi gerekiyor ya da piyasanın ihtiyacı olan o kaynağı bir şekilde piyasaya vermesi gerekir. Bu anlamda da Merkez Bankası'nda özellikle bu dönemde çok önemli görevler düşüyor ama yalnız Merkez Bankası değil. Merkez Bankası faizin sıfıra indirdiğinde belli diyelim tahvil alımı alıp piyasa para enjekte ettikten sonra yapabileceği şeyi artık sınırlı. Ondan sonra hükümetin özellikle kamu maliyesi anlamında verilecek destekler, teşvikler varsa imkanlar bunlarla bir şekilde tamamlayıcı rolünü görevini yerine getirmesi gerekiyor.
Peki bir de geçtiğimiz hafta Amerikan borsalarında çok cemitleri zorlayan hareketler oldu. Pek çok borsada düşüşe geçti. Sonra bir süre sonra kendini toparladı ama bu durumun sebebini soralım size. Sonrası neler olabilir?
Evet, şimdi piyasalar o yüzden çok dalgalı yani. Hani Amerika Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi, 1,5 trilyon dolar varlık alımını diyelim ilan etmesi, piyasaya para enjekte etmesi dolayısıyla orada borsalarda bir artış oldu. Ama daha öncesinde insanların özellikle yani bu kriz dönemlerinde virüs salgını endişesiyle nakite geçme, dolayısıyla ellerindeki varlıkları satma bir anlamda da piyasaların dalgalanmasına neden oluyor. Yani Türkiye'de de yani bir anda mesela Ne oldu? İşte insanlar nakite dönme şeyde işte altında bir aşağı yönlü bir hareket oldu. İşte bir taraftan dolarda bir yukarı doğru bir hareket. Yani bu dönemlerdeki bu hareketlilik olacak. Çünkü piyasaya verilen mesajlarla yatırımcıların kararları değişebiliyor ya da ekonomik göstergelerdeki harekette bağlı yatırımcıların verdiği tepkiler, aldığı kararlar piyasada yani hiç tahmin etmediğiniz günlük gün içerisinde bir farklı hani dip noktaların çok zirve noktaların yaşandığı bir dönem içerisindeyiz. O yüzden hani yatırımcı anlamda da bu anlamda çok risk almamakta fayda var.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sesleri 2020'de de sizlerle. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında hafta içi her gün 15 haberlerinden hemen sonra kültür ve sanattan sağlığa, bilimden eğitime, toplumsal yaşamdan teknolojiye kadar birçok konuyu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizler için hazırladığımız özel köşelerimizle göç yollarında yürüyecek ve haklarımızı öğreneceğiz. Hayatı huzurla karşılayacak ve öyküleriyle türkülerimizi yaşatacağız. Sözcüklerin sihrini hayata geçirecek ve kara göz perdesini radyonuza getireceğiz. Yeni yayın döneminde de bizler pazartesiden cumaya kadar Türkiye saatiyle 15.05'te stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızla sizleri bekliyor olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Thank you. Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güney ve İç Ege ile Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Bilecik çevreleriyle zamanla Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Amasya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Adana ve Kahramanmaraş çevreleriyle Antalya'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve iç batı kesimlerde hissedilir derecede 4 ila 12 derece olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklığının azalacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle. Ankara 4 derece, parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. İstanbul parçalı ve çok bulutlu 7 derece, İzmir parçalı ve çok bulutlu ilk saatlerde yağmurlu 13 derece, Erzurum parçalı ve çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4 derece. Amsterdam çok bulutlu 11, Atina parçalı bulutlu 13, Bağdat açık 23, Berlin parçalı bulutlu 16, Kiev az bulutlu 6, Lefkoşa sağanak yağışlı 21, Londra açık 13, Madrid yağmurlu 9, Mekke az bulutlu 34, Moskova parçalı bulutlu 2, New York parçalı bulutlu 6, Paris hafif yağmurlu 15, Pekin az bulutlu 14, Roma puslu 16, Saraybosna az bulutlu 16, Viyana açık 13 ve Zürih açık 15 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda bizi bekliyor. İlhan Atasoy, merhaba.
Merhaba, günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Berlin'den bize neler aktaracaksınız?
Aslında Almanya'daki tek gündem maddesi var. Koronavirüs. Biliyorsunuz artık Avrupa koronavirüsün merkezi haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü de bunu açıkladı. İtalya, İspanya, Fransa ve ardından Almanya koronavirüs vakalarının en ağır yaşandığı ya da ölümlerin, vaka sayısının giderek arttığı ülkelerin başında geliyor. Bu sabah itibariyle Almanya'daki koronavirüs vakası 5800'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 olarak açıklandı ki dün 5 ölüm birden gerçekleşti. Daha önce neredeyse günlük bir ölüm haberi verirken dün 5 ölüm birden gerçekleşti ki bu da Almanya'daki tablonun nasıl giderek ağırlaşmaya başladığını ortaya koyuyor diyebiliriz. Ocak ayından bu yana iyileşen hasta sayısı ise 46 olarak açıklandı. Biliyorsunuz ilk vaka 28 Ocak'ta ortaya çıkmıştı Almanya'da. İlk ölümler 9 Mart'ta başlamıştı. Hatta Başbakan Merkel ülke nüfusunun %60'ı, %70'i bu virüse yakalanacak açıklamasında bulunmuştu. İşte o açıklama sonrası işte alınan önlemler ardı ardına gelmeye başladı. İşte okullarda, özür diliyorum, eyaletlerde okullar kapatıldı. Pek çok eyalette eğlenme merkezleri, spor merkezleri kapatıldı. Bazı eyaletlerde tedbirler daha da sert oldu. Bunu söyleyebiliriz. Yeşil sahalara da yansıdı tabii ki bu tedbirler. İşte gerek futbol karşılaşmaları ertelendi, ulusal düzeydeki maçlar ertelendi. Alman ordusunun bu süreçte koronavirüsle mücadele sürecine destek olacağı açıklaması geldi. Federal Meclis'te, Alman Federal Meclisi'nde en az 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hatta Merkel'in partisi CDU'nun 25 Nisan'da bir kongresi vardı. O da ertelendi. Cumhurbaşkanı Steinmeier programlarını tamamen iptal etti. Merkel bugün, perşembe gün, hatta hafta içinde yapacağı tüm ikili görüşmeleri video konferans yöntemiyle yapacağını açıkladı. Hatta bu açıklama sonrası pek çok basın toplantısının da benzer şekilde video konferans yoluna gideceği açıklandı. Tabii bu arada topluma yansımaları da oldu. Buradaki Almanya genelindeki pek çok insan alışveriş merkezlerine gitti, marketlere gitti ve olası bir sokağa çıkma yasağında ya da olası bir sıkıntıda yiyecek ihtiyacını gidermek için yoğun bir şekilde alışveriş yaptı. Örneğin Berlin Senatosu 50'den fazla katılımcısı olan tüm etkinlikleri iptal etti. Sinema salonları kapatıldı, müzelere girişler kapatıldı. Hatta hastane ziyaretleri bile sınırlandırıldı. Dolayısıyla Almanya geneline baktığımızda durum giderek ağırlaşıyor ki dün yapılan açıklamada Almanya'nın Fransa ile, Avusturya ile, İsviçre ile, Danimarka ve Lüksemburg'la sınırlardaki kontrolleri daha da sıklaştıracağı açıklandı ki yayına girdiğimiz saatlerde uygulama başlayacak. Bir anlamda sınırlarını kapatıyor diyebiliriz Almanya'nın. Ve bu durumda yani özellikle Fransa'dan, İtalya'dan, Danimarka'dan, Avusturya'dan, İsviçre'den geçecek olan, geçiş yapacak olanlar bazı şartlarla bunu sağlayabilecekler. Bazı şartlar acil gerektiren durumlar da bu geçişler sağlanabilecek. Hatta Başbakan Merkel dün bir video paylaşımı yaptı, hükümet sözcüsü. Başbakan Merkel koronavirüsle ilgili bir konuşma yapmıştı Almanca. Onun Türkçe altyazılı olarak da sosyal medya hesabından paylaşıldı. Dolayısıyla artık Almanya bu konuda daha fazla teyakkuzda diyebiliriz. Hatta yine Alman havayolu şirketi Lufthansa bir şekilde Almanya dışında bulunan tatilcileri Almanya'ya getirmek için çarşambadan pazara kadar bir operasyon yapacağını da açıkladı. Dolayısıyla öte yandan bir konu daha var. Mesela cuma namazları, özellikle Müslümanları, Türkleri ilgilendiren bir konu. Cuma namazları artık cuma namazları kılınmıyor artık. Onun yerine vakit namazları kılınacak demişti ama son alınan karar artık vakit namazları da cemaatte kılınmayacak. Evden kılmaları noktasında Müslümanlara uyarılar gitti. Bu ifade edildi. Dolayısıyla aslında koronavirüs vakası Almanya'da tüm yaşamı etkiliyor, tüm kesimleri etkiliyor. Bugün Başbakan Merkel başkanlığında bir toplantının da yapılması gündemde. Dolayısıyla özellikle Bavyera eyaleti, Almanya'nın güneyi olsun ki en çok vakaların yaşandığı Batı Almanya'da, Kuzey Renvestfalya eyaletinde de acil durum ilan edilebilir. Bu yönde sinyaller geliyor. Dolayısıyla Almanya genelinde baktığımızda koronavirüs vakaları giderek artıyor. Ölüm vakaları da artık 1-2 geçti, 5'erli 10'erli ifade edilmeye başlanacak gibi görünüyor. Dolayısıyla zaten uzmanlar geçen hafta şu uyarıyı yapmıştı. İtalya'nın şu anda yaşamış olduğu tüm senaryolar önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Almanya'da da yaşanacak açıklamasında bulunmuştu uzmanlar. Dolayısıyla aslında Almanya buraya hazırlanıyor. Yani İtalya'nın şu anda yaşadığı senaryonun birkaç hafta içerisinde Almanya'da olma olasılığına hazırlanıyor Almanya diyebiliriz. Dolayısıyla herkes diken üstünde, hükümet ve yetkililer gerek ekonomik anlamda gerekse toplumsal yaşamı destekleme, önlemler alma anlamında yoğun bir şekilde çalışıyor. Bugün itibariyle dediğim gibi okullarda Berlin başta olmak üzere pek çok eyalette ki neredeyse 16 eyaletin tamamında okullar kapatılacak. Bugün itibariyle tatile girecekler ve 19 Nisan'a kadar da okullar kapalı olacak. Dediğim gibi Almanya koronavirüsle mücadele için hem tedbirlerini artırdı, hem kontrollerini sıklaştırıyor, hem de vatandaşların bu virüse mücadele yöntemlerini desteklemeye devam ediyor Arzu Hanım.
İlhan Atasoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenik'te.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, günaydın, iyi sabahlar.
Teşekkür ediyoruz. Sizinle yaşanan iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. İşte günlerdir konuştuğumuz tek bir konu koronavirüs. Bütün
İçeride
dünyayı...
de dışarıda da gündem korona.
Aynen evet. Öyle işte biraz önce TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy gündemi değerlendirdi. Almanya'da da konu aynı. Çok kötü bir durumla karşı karşıya dünya ve etkilemediği sektör yok diyebiliriz. İşin sağlık boyutu çok kötü. 6000'den fazla ölü var dünya genelinde ve yüz binlerce kişiye de bu virüs bulaşmış durumda. Neredeyse bütün ülkelerde var. Bir tek Antarktika'da görülmediği söyleniyor. Bu işin sağlık boyutu. Ekonomi boyutunu biraz önce konuştuk. Dünya ekonomisi temellerinden sarsılmaya başladı. Bütün yıl devam ederse onunla ilgili ürkütücü senaryolar var. Kültür sanat boyutu etkilendi. Dünya genelinde bütün etkinlikler, sanat faaliyetleri durmuş vaziyette. Spor dünyası etkilendi. Hem sporcularda görülüyor bu virüs, hem pek çok spor karşılaşması, uluslararası karşılaşma ertelenmiş, iptal edilmiş durumda. Olimpiyatların durumu da konuşuluyor, tartışılıyor. Tabii Avrupa Birliği, Schengen çöktü diyor Yeni Birlik gazetesi. Bütün ülkeler sınırlarını kapatıyor, içine kapanıyor. Acaba küreselleşmenin sonu mu geldi? Bu da tartışılıyor. Yeni bir dünya düzeni mi bizi bekliyor? Bu tartışılıyor. Bu tabloyu nasıl değerlendirirsiniz?
Bir defa şöyle soğukkanlı bir şekilde geriye çekilip bir baktığımızda şunu görüyoruz. Bu böyle bir salgın ilk değil dünyada. Bir, insanlık tarihi boyunca bu nevi salgınlar söz konusu ama modern tarihi içinde de hatta son 20 yılda, 21. yüzyılda da bu nevi, başta kuş gribi olmak üzere bu nevi salgınlar vardı. Dolayısıyla bu tip salgınların bir maliyeti var. Fakat sonunda yönetilerek düzle bir türde çıkılıyor. Bir düşünün, buraya gelmeden önce kendi kendime sordum. Ya acaba dünya tarihinde salgınlardan mı çok insan ölmüştür, savaşlardan mı? Çok büyük ihtimalle salgınlardan. Yani bir dünya savaşında bile milyonlarca insan bu nevi salgınlardan hayatlarını kaybetmişler. Dolayısıyla insanlık için yeni bir meseleden bahsetmiyoruz. O çerçeve içerisinde ilk defa küresel dünya böyle bir şeyle karşı karşıya kalmıyor. Hep birlikte dün verdiği demeçte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri hep birlikte bu sorunu çözeceğiz, üstesinden geleceğiz dedi. Çok büyük ihtimalle öyle olacak. Yani dolayısıyla bugün karşı karşıya kaldığımız tabloya serin kanlı yaklaşmak, panik olmamak ama gereken tedbirleri de harfiyen layıkıyla almak en doğru yol, yöntem. Fakat sizin dediğiniz gibi, özetlediğiniz gibi bu boyutunun, makro boyutunun dışında gündelik yaşan sürecin yaşanmasında belli problemlerle karşı karşıya kalınacağı muhakkak. Onlar konuşulabilir. Zaten konuşuluyor televizyon yayınlarında filan. Uzmanlar üzerinde bol bol duruyorlar. Ama beklenti şu. Birkaç önemli iyi gelişme var. Onlardan birisi Çin'de kontrol altına alındı. Yani virüsün ortaya çıktığı koşullar denetlenebilir hale geldi Çin'de. Bu çok olumlu ve iyi bir gelişme. İki, bu virüsü yeteri kadar baştan itibaren önemsemeyen, ya da sistemik olarak cevap vermekte krize yetersiz kalan ülkeler gereğinden fazla bir bedel ödüyorlar şimdi. O da net bir şekilde görülüyor. Özellikle Avrupa'da İtalya, İspanya örneklerinde olduğu gibi ya da İran örneğinde olduğu gibi. Fakat bir saatten sonra bu işe hükümetler intikal etmiş durumdalar. Şimdi bu mücadele içerisinde Türkiye iyi mücadele eden, iyi örneklerden birisi dünyada. Çok erken bir şekilde konuya intikal etti. Sağlık Bakanlığı'nda bilim kurulu kuruldu. Mücadele stratejileri benimsendi. Tedbirler alınmaya başlandı. Ve arka arkaya alınan tedbirler de devam ediyor. Türkiye sahip olduğu nüfus ölçeğe dikkate alındığında ve bir geçiş ülkesi olarak bulunduğu coğrafya dikkate alındığında halen daha bu şeyden, virüsten sınırlı düzeyde etkilenmiş ülkeler içinde görünüyor. Alınan tedbirler, krizin yönetme biçimi de takdir topluyor uluslararası toplumdan. Böyle bir vaziyet var. Yani bu çerçeve içerisinde zaten şeyde bütün yorumlar da birkaç ay içerisinde işin normale döneceği, büyük ölçüde bir tür yeteri kadar denetlenemeyen, belki de kontrolden çıkmış ülkelerde de işin düzene sokulabileceğine dair kuvvetli bir beklenti var. Fakat diğer taraftan hiçbirimiz korona uzmanı değiliz. Bu konularda kafa yormuş insanlar değiliz. Sıradan insanlarız ve sokakta sıradan insanlar olarak meseleye tepki gösteriyoruz. Ve bu tepkinin belli şeyleri var, gerekçeleri oluyor. Tabii alınan tedbirlerin bu bakımdan yürütülmesinde, algılanmasında zaman zaman büyük zorluklar çekiliyor. Yani Türkiye'de diyelim yani aşağı yukarı 2 hafta, 3 hafta önce yani okulların bir süre tatil edilmesi vesaire gündeme getirilmiş olsaydı pek fazla kimse şey itibar etmeyebilirdi buna. Çok fazla bir sorun yok niye falan diye. Fakat Türkiye yani sorunun önüne alabilmek için erken önemli tedbirler aldı. Bunlar önemli tedbirler. Fakat bu tedbirler aynı zamanda belli endişeleri de gündeme getiriyor. Yani sokaktaki insan diyor ki ya bu kadar ağır tedbir alındığına göre demek ki yani bizim düşünmediğimiz açıklanmayan bir şeyler mi var endişesi. İster istemez aileleri, insanları sokakta tedirgin ediyor. Bir de modern gündelik hayatın alışılmış orta sınıf rutinleri var. Yani onlardan fedakarlık yapıp başka bir hayatı bir süre olsun yaşamaya insanları mecbur etmek geriyor insanları. Yani işte okula gitme, AVM'lere gitme, evden çıkma, panik yapma vesaire. Bütün bunlar ev içinde kalan insanları da evde kalmaya çok da alışık olmayan insanları evde tutmak bakımından da değişik sorunlar üretiyor. Dolayısıyla yani virüsün kendisi bir sorun, bir de bu mücadelenin getirdiği psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Yani işte ne olacak? Her şeye endişeyle tepki göstermek vesaire. Oysa burada yani sıradan ortalama insanların yapacağı şeyler gayet basit. Uyarılara layıkıyla uymak. Çünkü süreci yöneten otorite zaten süreci bütünüyle kontrol altında tutuyor ve gerekli müdahaleleri yapıyor. Biz de sıradan insanlar olarak tutup süreci yönetecek, herkesin bildiğini bilecek ya da bilinmesi gereken pek çok üst düzey bilgiyi bilecek halimiz yok. Bilip ne yapacağız? Biz sadece burada işte bu 14 uyarı vesaire üzerinden söylenen basit tedbirleri alarak hayatımızı panik yapmadan sürdürmek durumunda olan insanlarız. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Bu asla bir gevşemeye sebep olmamalı. Yani rutin, ciddi tedbirleri, bireysel olarak alınabilecek tedbirleri anneler, babalar, aileler alarak yoluna devam etmek durumundalar. Şimdi tabii bu tablo ilginç şeyler üretti. Yani yakın zamana kadar bizim kafamızda bir Avrupa Birliği ütopyası ve idealize ettiğimiz bir Avrupa Birliği vardı. Fakat bu olayda Avrupa Birliği fena halde çatladı ve fena halde kötü bir sınav verdi. Yani birkaç boyutuyla önemli. Düşünün Amerika'dan kalkan Avrupa'ya gelen uçaklar artık Avrupa alanına inemiyor. Sadece Avrupa'da iki ülkeye iniyor. Türkiye ve İngiltere. Yani Amerika bu iki ülkenin daha iyi süreci yönettiği konusunda bir fikre sahip. Amerika'nın kendi içi de ayrıca oldukça karışık.
İngiltere konusunda şimdi, şüpheler var. Onlar evet. Pek de öyle sıkı tedbirler almamayı şu an için planlıyorlar. Ama sonra değişir mi bilinmez.
Evet. Yani onlar da tetikte oldu muhakkak. Şimdi Avrupa Birliği, tabii Avrupa Birliği ile ilgili zorluk şu. Avrupa Birliği bir bütünleşme ütopyasıydı. Fakat böyle bir krizde bile neredeyse dağılma neşiğine geldiler. Yani İtalya'yı kendi haline bıraktılar. İtalya'nın tedbir şey diyorlar. İtalya'yı ne derler? Töhmet altında tutuyorlar. Ciddiye almadın, iyi yönetmedin. Avrupa içinde bir risk oluşturdun vesaire. Koca İtalya büyük bir sorunla karşı karşıya. Karmak yani yönetilmesi zor bir sorunla. Kuzeyden güneye doğru göç. İtalyanlar başka yerlere göç etmeye yöneliyorlar vesaire. Turizm ülkesi cıvıl cıvıl İtalya muazzam bir problemle karşı karşıya. Sokaklar, yollar, turizm merkezleri bomboş. İşin nereye gideceği belli değil. Siyasi bir kaos fotoğrafı var. Siyasetçilere bulaşmış durumda virüs. Diğer tarafta İspanya'da hakeza çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Fransa adeta kriz karşısında afarlamış durumda. Ne yapacağı belli değil. Yakın zamanda seçim var. Seçim olacak mı olmayacak mı tartışmaları var. İşte
bir yerel seçimler var.
Seçimler ne demek seçimle? Bu şartlarda seçim mi olur vesaire tartışmaları söz konusu. Almanya göreli olarak diğerlerine göre Avrupa Birliği'nin patron ülkesi olarak daha iyi yönetiyor gibi görünüyor süreci. Fakat o da başka eleştirilere şey. Yani hem Avrupa Birliği'nin patronusun hem kendine çalışıyorsun. Yani niye İtalya'ya gerekli desteği vermedin diğer ülkelere? Yani şimdi mesela bugün haberler var. Güney sınırlarını kapattı.
Evet.
Almanya. Düşünebiliyor musun? Schengen'den nereye geldik? Güney sınırlarını Almanya kapatıyor. İtalya, İsviçre, Fransa. Sınırları kapanıyor. Ya evet. Ne demek ya? Bu Avrupa Birliği ütopyasının sonu demek. Değil mi? Sınırsızlık ve bütünleşmeye dayalı bir şey. Oysa şimdi yeniden Avrupa Birliği ülkeleri de her koyun kendi bacağından asılacak demektir bu. Yani topyekün Avrupa'da bir mücadele yerine ülkelerin milli sınırları içinde aldıkları tedbirlerle mücadele stratejisinin benimsiyor olması, benimseniyor olması her koyun bundan sonra kendi bacağından asılacak anlamına geliyor. Yani böyle bir tutum sergiliyor Almanya. Yani burada dolayısıyla Almanya'nın başta Avrupa Birliği'nin topyekün başarısız sınavı aslında bu virüsün ve krizin merkezi haline getirdi Avrupa'yı. Yani Çin'de şey itti, başladı. İran'da ve şeyde İtalya'da boyutlar kazandı ama Avrupa Birliği alanı artık krizin merkez alanı haline bugün itibariyle gelmiş durumda. Düşünebiliyor musunuz? Bugün itibariyle Türkiye'nin aldığı tedbirlerin bir kısmı erken alındı. 3 gün önce Avrupa'dan kalkan şeylere de kapandı o. Uçak, tarifeli uçaklar iptal edildi. 2 gün önce alındı tedbirler. Yani 2-3 yıl, 5 yıl önce birileri deseydi bu senaryoyu hiç kimse inanamaz. Yani Türkiye Avrupa'ya kapılarını kapatacak. Hep tersi düşünülürdü. Avrupa Türkiye'ye kapısını kapatır. Yani bir salgında Avrupa tehdidinden, Avrupa'dan gelen bir salgın tehdidinden korunmak için Türkiye kendisini Avrupa'ya kapatıyor. İlginç, gerçekten evet. İlginç bir fotoğraf.
Peki bu geldiğimiz nokta dünyayı nereye götürür hocam? Bir de onu konuşalım.
Ya, ben aşağı yukarı birkaç ay içerisinde meselenin bir peak yaptıktan sonra inişe geçeceğini, büyük çapta diğerleri gibi sönümleneceğini düşünüyorum ama sizin programa girerken söylediğiniz konu son derece önemliydi. Bunun ekonomik maliyetleri ne olacak ve bunun toplumsal çıktıları, uluslararası ilişkilere yansımaları ne olacak?
Evet.
Buna bakacağız. Şimdi krizin ortası ya da sonu gelmedi, sonunu göremediğimiz için bunu öngörmek mümkün değil. Fakat yani muhtemel perspektifi öngörebiliriz. Yani mesela nedir? Bu millet ne öneriliyor insanlara? Evinize girin, dışarı çıkmayın. Çarşıya pazara çıkmayın, alışveriş yapmayın, tüketmeyin. Gıda maddelerinden başka bir şeyi tüketmeyin. Bu ne anlama gelir? Bu yani ekonominin kilitlenmesi ve şeyin düşmesi, üretimin düşmesi, tüketimin düşmesi, ekonominin daralması, işsizlik, değil mi? Özel hele hele küresel ekonomik düzenin büyük bir yara alması, ithalat, ihracat ilişkilerinin zayıflaması anlamına gelir ki her halükarda büyümek durumunda olan, işi iyi kötü ayakta götürmek durumunda olan ekonomiler için çok büyük bir tehdit bu. Yani asıl hikaye belki de sonbahar aylarında asıl yüzüyle karşımıza çıkacak. Yani Çin ne kadar küçülmüş olacak? Bu işin faturası ülkeler arasında nasıl dağıtılacak? Bu fatura nasıl hazmedilecek milli ekonomiler içerisinde? Bunu öngöremiyoruz. Sadece bugün öngördüğümüz şey şu tedbirleri alırsak bu şeyi virüsü engelleriz ve yani salgın olmasının önüne geçeriz Türkiye'de diyoruz. Ama bütün bu tedbirlerin ne sonuçları olacak? Ekonomik, toplumsal sonuçları, uluslararası ilişkiler boyutunda sonuçları ne olacak? Bugünden öngörebilmek o boyutlarını son derece zor. Ben sonbahar aylarında bu bir miktar bu faturanın, bu süliyetin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Tabii bu salgınla mücadelenin ne kadar uzun ömürlü olacağı, ne kadar süreceğiyle de direkt alakalı. Yani ne kadar süreceği şimdiden öngörülemiyor. İşte birkaç ay içinde havaların ısınmasıyla falan Türkiye gibi ülkelerde sönümleneceğini, riskin aşılacağını öngörüyor bir takım uzmanlar. Bir takım insanlar ne münasebet işte bu küresel bir tehdit, yani siz ne kadar tutarsanız tutun kapılarınızı sürekli kapalı tutamayacağınıza göre bir yerde açacaksınız ve bir yerde ilişki ortaya çıkacak, yeniden temas söz konusu olacak. Yani mücadelenin çetin ve zorlu olacağı muhakkak. Fakat diğer taraftan dediğim gibi bunun bir toplumsal paniğe asla dönüşmemesi, rutin tedbirleri alarak insanların gündelik hayatlarını belli tedbirlerle devam ettirmesi en doğru olan yöntem. Şimdi benim edindiğim birkaç günlük gözlem şu ki Türkiye'de bu tedbirlerin alınması ve hayata geçirilmesi konusunda toplum da olgunlaşmış, belli bir yere gelmiş. Yani biz de fena bir yerde değiliz aslında. Yani bu tedbirleri almakta, hassasiyet geliştirmekte. Yani sokakta, çarşıda, pazarda çok aykırı bir şey yok, vay anasını ya. Bu kadar da cahillik olur mu? Bakın görüyor musunuz falan diyebileceğimiz bir davranış. Şu an rastlamıyoruz. Yani sokakta da çıkanlarda da bir hassasiyet, bir dikkat var. Bu da Türkiye adına memnuniyet verici. Yani iyi kötü bu tedbirlere uyuyoruz. Alınan tedbirlere uyuyoruz. Yani sosyal medyada bir takım mecralarda ortaya çıkan bu abartılı ve provokatif yorumlar bilmem neler, onları bir kenara tutuyorum. İlk günlerde falan biraz etkiliydi ama onların da etkisinin zayıfladığı görülüyor. Yani Türkiye çünkü başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası plandaki kuruluşların takdirini toplayan bir yönetim sergiliyor. Kriz yönetimi sergiliyor ve bu içeride de büyük bir şeyi ikna imkanına sahip oldu sokağa. Bu çok büyük bir imkan. Yani dolayısıyla şunu biliyoruz ki İtalya'daki gibi değil durum, İspanya'daki gibi değil. Yani kastım şu, yani yöneticiler ne yapıyor? Bütün bu salgın konusunda ne yapıyorlar, ediyorlar? Alınmamış tedbirler mi var? Endişe mi etmeliyiz? Ne kadar endişe etmeliyiz sorusunu sormamızı gerektirecek bir durum yok. Tedbirler alınmış durumda, bir bilim kurulu var. Büyük çapta yetki devredilmiş durumda. Tıkır tıkır süreçler dünyadan, Türkiye'den takip edilerek yeni tedbirler, ilave tedbirler alınıyor. Aktif müdahale araçları kullanılıyor. Yani dolayısıyla sokaktaki insanın bu şartlarda sadece kendine düşen sorumluluğu yerine getirerek sürece dahil olması, panik yapmadan ama önemsememe vesaire gibi şeylere de girmeden, psikolojide de girmeden gündelik hayatını mümkün olduğu kadar sürdürmesi gerekiyor. Şu an itibariyle de Türkiye bunu başarıyla yapıyor diyorum.
Peki hocam, evet, yaşadığımız durum bu şekilde. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olun.
İnşallah sağ salim kısa bir zamanda atlatırız bunu.
Evet, hepimizin dileği. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.